Ayrım 3.
Para ikisinin ilişkisinde her zaman için bir sorun, mektuplarda sık sık değinilen bir konuydu. Bir egemenlik, boyun eğme ilişkisi bağlamında hem sembolik hem de psikolojik bir anlam yükleniyordu. Vilna'daki günden güne sürdürülen yeraltı faaliyetinden uzak düşen Yogyes, İsviçre'deki Rus siyasi kaçakları ile de bir fikir birliğine varamadığından Polonya'daki harekete ancak Lüksemburg aracılığıyla katıldı. 1914'e kadar SDK PIL'in Merkez Komitesi üyeliği dışında politik bir eylemi olmadı. Partinin mütevazi boyutları 1893'te 200 üyesi vardı. Yogyes'in siyasi tutkularını karşılamaktan elbette ki çok uzaktı. Her ikisinin de Zürih Üniversitesi'nde öğrenci oldukları 1890-1897 yılları boyunca ayrı evlerde ama istediklerinde birbirlerini kolayca görebilecekleri uzaklıkta yaşadılar. 1893'te 23 yaşındaki genç kadının bir topluluk önünde yaptığı ilk konuşma, Sosyalist İnternasyonel'in 3. Kongresindeki konuşması bir olay olarak niteleniyor ve Lüksemburg bir yıl sonra SDKP'nin yayın organı olan İşçi Davası'nın genel yayın yönetmenliğine getiriliyordu. Gazete, Lüksemburg'un doktora tezine ilişkin araştırmalarını da sürdürdüğü Paris'te basılmaktaydı. Burada da Jean-Georges, Jules Gue, Edouard Vallian gibi Fransız sosyalizminin önde gelenleriyle yaşam boyu sürecek ilişkiler kuracaktı. Ancak evi gene Zürih'te, birlikte sık sık küçük İsviçre köylerinde çalışarak tatil yaptıkları Yogyes'in yanı başındaydı. Birinci mektup. Clarence, İsviçre, 21 Mart 1893. Gecenin ortasında bir sesle uyandım. Ürkerek dinledim, kendi sesimdi bu. Diodio, hey Diodio, dipnot. Diodio ya da Diodia, Leo Yogyes'e ya küçükken ailesi ya da Lüksemburg tarafından takılan, yakınlık ve sevgi ifade eden bir addır. Yogyes'e kızgın olduğu bir sıra, sevgili, bana Diodio olmak için yalvarıyorsun, artık buna hakkın yok ve ne zaman yeniden olur onu da bilmiyorum diye yazacaktı 7 Ocak 1902'de. Diye sesleniyordum. Çarşafları çekiştiriyordum hırçınlıkla. Diodio'm yanımda sanıyordum besbelli. Ne utanmaz bir düş. Çarşafların altında bir şey bulamayınca da kızgın kızgın söylendim. Şapşal Diodio, sabaha görürsün sen. Kendi sesim aklımı başıma getirdi. Bunun bir düş olduğunu anladım ve acı gerçeği hatırladım. Diodio'm uzaklarda, çok uzaklardaydı ve ben yalnız, yapayalnızdım. Tam o sırada merdivende bir ayak sesi duydum. Yarı uykulu gelinin sen olduğunu anladım. Son trene yetişmiştin. Düşümde tren tarifesini bir güzel değiştirdim. Beni uyandırmamak için üst kata çıkıyordun, orada uyuyacaktın ve sabahleyin bana sürpriz yapacaktın. Mutlu mutlu gülümseyip yeniden uyudum. Sabah olup da koşarak yukarı çıktığımda geceki hayallerimin bir düş olduğunu anladım. Çarşambaya kadar burada olmazsan ilk trenle ben Cenevre'ye geliyorum, bilesin. İkinci mektup. Paris, 25 Mart 1894, Pazar 15.30. Sevgili, sana kızgınım. Yaptığın bazı çirkin şeylerden söz etmem gerekiyor. Öylesine incittin ki beni. Burada kaldığım sürece sana yazmamaya kararlıydım. Ama duygularım savaşı kazandı. Sana kızgınım. Çünkü 1. Mektuplarında hiçbir şey yok. Yani işçi davası ve benim yaptıklarımın eleştirisi ve neler yapmak gerektiği konusundaki direktiflerin dışında hiçbir şey. Dipnot. İşçi davası, Polonya Krallığı Sosyal Demokrasi Partisi'nin 1894-1896 arasındaki yayın organı Paris'te yayınlanmakta ve Rusya'ya bağlanmış olan Polonya'ya kaçak olarak sokulmaktaydı. Lüksemburg, 1894'ten sonra bu gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Hiddetle diyebilirsin ki, sana mektuplarımda sana gönül alıcı laflar ediyorum. Benim senden istediğim aşikane sözler değil ki. Senin olsun hepsi. Bana özel yaşamından söz etmeni istiyorum. Tek satır yok. Aranızdaki biricik bağ, dava, bir de eski duyguların anısı. Bu çok acı verici. Burada bütün bunları apaçık anladım. Hiç bitmeyen dava beni iyice bitkin düşürdüğünde, soluğumu tutup oturduğumda ardıma baktım ve fark ettim ki benim evim yok, hiçbir yerde. Kendim olarak ne varım ne de yaşıyorum. Zürih'te de aynı ya da daha kötüsü hep yayın işleri. Ne burada kalmak istiyorum ne de Zürih'e dönmek. sakın bana hiç bitmeyen bu işlerden bezdiğimi, biraz dinlensem hepsinin geçeceğini söyleme. Hayır, hayır, bunun iki katına da katlanabilirim. Katlanamadığım, nereye dönsem, nereye baksam hep aynı şey, dava. Bu dayanılmaz, bu tüketici bir şey. Elimden gelen her şeyi bu yola koyduğum halde neden herkes hala beni rahat bırakmıyor? Her mektup, seninkiler olsun, ötekilerden gelenler olsun, hep aynı. Bir yük bana, şu sayı, bu bildiri, şu yazı ya da öbürü. Buna bile katlanacağım. Yanı sıra bir de insan olsa hepsinin ardında bir kul, bir can, bir kişi. Ama sana göre tek bir şey var, davamız. Başka da bir şey yok. Bunca zaman hiçbir şey geçmedi mi başından? Tek bir düşünce, tek bir kitap, tek bir izlenim. Benimle paylaşabileceğin hiçbir şey yok. Belki sen de bana aynı soruları sormak isterdin. Senden farklıyım ben. Fikirlerim var, izlenimlerim mi var benim? Davamızın yanı sıra ama kiminle paylaşacağım ki bütün bunları? Seninle mi? Yok, hayır. Onurum el vermez. Henrich ile Mitek Hartmann'la, dipnot, Vladislav Henrich ve Myslav Hartmann, Zürih'te öğrenci ve SDKP ile yakın ilişki içinde olan iki Polonyalı. Lüksemburg mektuplarında aynı kişiden kimi ilk adıyla, kimi soyadıyla, kimi baş harfleriyle, kimi de takma adıyla söz etmektedir. Anlaşılır kılmak için çeviride yalnızca soyadları kullanılmıştır. Varski ile paylaşabilirim. Dipnot: Adolf Warszawski Warski, 1868-1937. Polonya İşçi Hareketi'nin önde gelenlerinden, SDKP'nin, SDKP'nin ve 1918 Polonya Komünist Partisi'nin kurucularından, Stalin'in tasfiye hareketinin kurbanlarından olup 1956'da itibarı iade edilmiştir. Ama heyhat, ne onlara aşığım ben, ne de içimden bunları onlarla paylaşmak geliyor. Seni ise seviyorum ama galiba kendimi tekrarlamaya başladım. Şu sıralar zamanın olmadığı doğru değil. Her zaman söz edilmeye değer bir şeyler vardır ve yazmaya zaman bulunur. Bütün bunlar kişinin tutumuna bağlıdır. İşte sana tipik bir örnek. Böylece de ikinci itirazıma gelmiş oluyoruz. Diyelim ki gerçekten de yalnızca bizim ve senin davamız adına yaşıyorsun. Rus davasını ele alalım. Hakkında bana tek satır olsun yazdın mı? Neler oluyor, neler yayınlanıyor, Zürih'tekiler ne yapıyor? Hayır, bana bunlardan söz etmek aklına bile gelmedi. Biliyorum, çok önemli bir şeylerin olduğu yok. Ama gene de insan yakınına önemsiz küçük ayrıntılardan söz edebilir. Ama sana göre işçi davası için birkaç yazı karalayıp senin mütevazi fikirlerini harfiyen uygulamak bana yeter de artar bile. Sensin bu işte. 3. Bir örnek daha. Henry Züriye gitti. Bana yazdığı mektuptan öğrendiğime göre sana olayı bütün ayrıntılarıyla anlatmış. Birlikte tartışmışsınız ve sen işçi davası ile parti arasındaki örgütsel ilişkilerde değişiklik yapılması konusunda ısrar etmişsin. Bana tek bir söz söylemeden, benim fikrimi sormadan, bana sözünü bile etmeden kendi kendine kararlar alıp bunlar kabul edilsin diye zorlayacaksın, öyle mi? Hiç olmazsa Henry bana yazıp fikrimi soracak kadar dürüst davrandı. Sense asla. 4. Brezina bana yazdığı mektuptan öğreniyorum. Henry'e sınırdaki durum konusunda bana bilgi vermesini söylemiş. Dipnot: Karol Brezina aracı Polonya'ya işçi davasını gizli olarak sokmaktaydı. Elbette Henry sana bunu derhal iletmiştir ama sen bana tek bir şey söylemedin. Ve ben burada oturmuş iş yetişsin diye koşturuyorum. Gazeteye gönderiyorum ve tek bir fikrim yok. Sınır var mıymış? Ne kadarı gittiği yere ulaşabilecekmiş? Kim, ne zaman, ne yapıyormuş? Brezina ya da Henry, hiçbir fikrim yok. Bütün bunları ben bilmesem de olur sence? Pratik işlerle kafamı yormamam, bunların bensiz de çözümlenebilecekleri konusundaki yüce gönüllü sözlerin için teşekkür ederim. Bunları ancak beni hiç mi hiç tanımayan biri söyleyebilirdi. Böyle üzülme, senin sinirlerin zaten zayıf türünden akıllar olsa olsa Mahlevski'ye verilebilir. Dipnot: Julian Mahlevski, 1866-1925. İktisatçı, gazeteci, Polonya ve Uluslararası İşçi Hareketi'nin öncülerinden, SDKP'nin kurucularından ve 1919 Komünist Enternasyonal'in örgütleyicilerinden. Verilebilir. Bana karşı böyle bir tavır takınmak, araya bir sevgilim sözcüğü atılmış da olsa en azından hakarettir. Üstüne üstlük, ardı arkası kesilmeyen talimatların her biri düpedüz birer kabalık örneği. Varsky'ye şunu ya da bunu yap, Lavrov'larda şöyle davran, şöyle dur, böyle otur. Dipnot: Pyotr Lavrov, 1823-1900, Rus göçmeni, Rus popülist hareketinin Narod Niki kuramcısı. Sonunda dayanılmaz bir hoşnutsuzluk, bıkkınlık, yorgunluk ve isyan duygusu uyandırıyor bunlar, biliyor musun? Bütün bunları sana hıncım var diye yazmıyorum. Senden olduğundan başka türlü olmanı isteyemem. Yazıyorum çünkü hem sana duygularımı açmak gibi aptalca alışkanlığım sürüyor, hem de aramızda olup bitenlerden haberdar olman gerektiğini düşünüyorum. Mahlevski'nin yazısı ve ek dışındaki bütün provalar ilişikte. Mahlevski'nin provaları henüz almadım ama ben yeniden yazdım, onun için merak etme. Ek'e gelince biliyorsun. Krevski'nin daha dizilmedi. Dipnot: Boris Krevski, Rus göçmeni, sosyal demokrat ve işçi davası ile ilişkisi olan bir gazeteci. Bugün uğrayacağım. Sana provaları göndermemin nedeni biraz yorgun olduğum için meseleyi pek iyi kavrayamamam. Bir de sitemlerinden çekinmem. Gözden geçir, gerekiyorsa not düş. Kenarlarda bol bol yer var. Provalara bakmadım, dizgi yanlışlarını da düzeltmedim ama aldırma, sen içeriğine bak. Krevski'nin yazısı 3 sütun alıyor, o yüzden de bu sayıyı tek sayfa çıkaramayacağız. Onsuz bu sayı pek yavan olacaktı çünkü iş gününün kısaltılması için verilen savaşa ilişkin yazı fazla ağırlıklı olmamakla birlikte çok yer tuttu. Kısaltmaya çalış. Bana kalsa bu yazıya bizim mücadelemize ilişkin bazı veriler ekler ve sonunu da 8 saatlik iş günü için müdahaleye geçiş biçiminde değiştirirdim. Başına CH imzalı kısa bir giriş yazısı koymaya ne dersin? Defnet'in makalesi. Dipnot: Alfred Defnet, Belçikalı sosyalist. Zadya'nın Krosnovska Varska. Dipnot: Zadwiga Krosnovska Varska, Adolf Varski'nin karısı. Çevirisi: benim düzeltim. Varski olmaz diyor. Editörlerin imzasını taşıyan bir bildirinin giriş için daha uygun olacağı görüşünde. Sen ne dersin? Ben bu yazıyı bir giriş olarak kullanacak kadar beğeniyorum. Çift sayfa basınca 7 sütun boş kalıyor. Kadınlar üzerine bir yazı, tek sütun. Ücretler üzerine bir yazı, 1,5 sütun koyabiliriz. Benim de politikaya ilişkin bir üçüncüsünü yazmam gerekecek. Bu da iyice canımı sıkıyor çünkü aklıma yazabileceğim hiçbir şey gelmiyor. Ne olursa olsun elbette bir şeyler yazabilirim, sorun o değil. Kısa tutarım 2-2,5 sütun. Geri kalan yerde de dışarıda 1 Mayıs'a ilişkin hazırlıklardan söz ederim. 3 noktayı vurgulamayı düşünüyorum. 1. İngilizlerin kutlamayı, Mayıs'ın ilk pazarından tam 1 Mayıs gününü aldıklarını. 2. Almanların kutlamayı kabul ettiklerini. 3. Fransız sosyalistlerinin hepsinin 1 Mayıs'ı ilk kez birlikte kutlayacaklarını. Bu yazıyla sanırım bu sayı da ilginç olur ve tamamlanır. Büyük bir olasılıkla Varski'nin 1 Mayıs yazısına bayılmayacaksın ama mükemmel hale getirmem mümkün değil. Zavallı adam yazdı. Geri çevirdim. Ana hatların ne olacağını söyledim. İkinci kez benim önerilerim doğrultusunda yazdı. Yine değiştirdim ve iki kez düzelttim. Daha fazlasını isteyemem. Bu haliyle de çok fena sayılmaz. Yazılar konusunda ne düşündüğünü bana açıkça bildir. Benim yazılarıma ilişkin eleştirilerini tatsız iltifatlarla yumuşatmana gerek yok. İş günü yazısını biraz daha okunabilir hale getirmek için ülkelere göre bölüm bölüm ayırmayı düşünüyorum. Kağıtları önce kestirip sonra bağlatacağım. Böylelikle sayfa çevirmek daha kolay olur. Krevski'nin yazısını beğenmedim. Bu konuda kendim yazmayı yeğlerdim. Gene de düzeltmeye çalışacağım. Bu konudaki görüşlerin hemen hemen benimkilerle aynı. Şimdi sana birkaç soru sormak istiyorum. 1. 1848'de Fransız halkının özellikle genel seçimler için mücadele verdiği söylenebilir mi? 2. Chicago gösterisi 1886'da mı yoksa 87'de miydi? 3. 1 dolar kaç ruble eder? 4. İngiltere'deki hava gazı işçileri ve dok işçileri grevleri 1889'da mı patlak verdi ve 8 saatlik iş günü için miydi? Sen mutlaka bir sürü şeye takılacaksın. Bugün pazar. Bu mektup ve ilişikteki provalar yarın yani pazartesi eline geçer. Dikkatle oku ve salı günü en geç çarşamba bana gönder çünkü salıya yazılarla işim bitmiş olacak. Varsky ücretler üzerine yazıyor, bir dizgici daha alsın diye Rafe'in başının etini yedim, yeni bir Polonyalı aldı. Şimdi de o dizilecek yazı isterim diye bas bas bağırıyor. Dipnot, Adolf Rafe, Paris'te bir basım evi sahibi, Polonyalı. İlişikte Rafe'in makbuzunu ve faturaları bulacaksın. Bugün elime geçen 100 ile frank birlikte dava için 118 var bende. Broşür 90 ya da 100'e mal olacak. Kağıt pahalı. 1000 adet küçük boy kağıt, dikişle birlikte yanılmıyorsam 7 frank. Kalanı kendime ayıracağım. Ne yazık ki çok para harcıyorum. Nereye gittiğinde bir türlü anlayamıyorum. Kira 28 frank, servis en az 5, 2 hafta önceden avans olarak ödeniyor, ben de 16 verdim. Razzia günde 1,5 veriyorum. Öğlen ve akşam karnımı doyuruyor. Yani hepsi 23 frank. Toplam 40 eder. Oysa ben yanımda 60 ve biraz da bozuklukla gelmiştim. Avucumun içinden kayıp gitmiş. Nasıl bilemiyorum. Lamba 1,50, kakao 1,20, süt 1,65. Zaten bana 2,225'e bir şapka yaptı. Eldiven 2. Kahvaltılık şeker ve ekmek 2 frank kadar. Peki ya gerisi? Hiçbir fikrim yok. Radya için çiçek ve pasta aldım. 1-1,5 frank. Zadra bayılıyor pastaya. Ben yemedim. Hem bana yemek yapmak için o kadar uğraşıyor ki belki Varski de birkaç frank almıştır. Faturalarda da yanlışlık olabilir. Uzun lafın kısası meteliksizim ve dava parasından 18 frank almak zorundayım. Bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışırım. Gönderdiğim para buraya o kadar geç geldi ki korkarım çok kısa bir süre sonra Şubat sayısı için 125 daha göndermen gerekecek. Unutma, çarşambaya hazır. O parayla birlikte benim harcamalarım ve dönüş biletim için de biraz para gönderirsen boşuna posta masrafı olmaz. Paris'i gezmeye gelince hiçbir yere gitmemek en iyisi diye düşünüyorum. Bu inanılmaz gürültü ve kalabalıkta bayılacak gibi oluyorum. Başıma ağrılar giriyor. Montmartre'de yarım saat kalabildim ancak kendimi dışarı zor attım. Paris Komünü kutlamaları pek parlak geçmedi. Lafarge, Polomink, Zewa, Chauvin ve birileri daha konuştular. Jusse söz vermişti ama gelmedi. Dipnot, Paul Lafarge. Parti Oliver Fransa'nın kurucularından. Mark'ın kızı Laura'nın kocası. Polomink, Paris Komünü'nde çalışan Polonyalı bir kadın. Alexandra Zewa ve René Chauvin Parti Oliver France'ın üyeleri, Jules Guté Lavage ile birlikte Parti Oliver France'ın kurucusu. Gelenler 200 kadardı. Duyduğuma göre bütün partilerin birlikte düzenledikleri toplantı daha kalabalıkmış ama ben sinirlerim dayanmaz korkusuyla gitmedim. Bu kadar yeter, postayı kaçıracağım. Bana gazete göndermeye gerekli görmüyorsun değil mi? Çok iyi bildiğin gibi Fransız gazetelerinde Paris dedikodusundan başka bir şey yok. Almanya'da, Avusturya'da ne olup bittiğini bilmiyorum. Düşünmemiş olman tuhaf. Anna hala yatıyor mu? Biraz olsun düzeldi mi? Dipnot, Anna Gordon, Vilno'dan gelme Rus göçmeni, Yuges'in yakın arkadaşı. Elbette ki Anna'ya yazmak isterdim ama hiç zamanım yok. Yolladığım nüshaları 400 adet aldın mı? Ya bildiriyi? Sence neden kötü? Şubat sayısı işçi davasının kaç basılmalı sence? Nereye kaç adet gönderilmeli? Almanca bildiriyi neden beğenmedin ki? Acele ya lehçe olanı benim elimden bu kadar geliyor. Broşürü Krisevski'ye postaladım. Beğenmiş mi? Ya Anna? Münih'e 2000 broşür yollandı. Kalanı ne yapayım? Moskinet'ten mektup aldım. Anladığım kadarıyla o iş olmayacak. Dipnot Gabriel Motneski, Rus göçmeni, sosyalist. Mektubumu dikkatle oku ve bütün soruları yanıtla. Dipnot, Lüksemburg, Yogeyes'in sözlerini tekrarlayarak onunla eğleniyor. Lüksemburg'un tırnak için aldıkları aynen korunmuştur. Üçüncü mektup. Paris, 5 Nisan 1894, Perşembe gecesi. Aşkım, biricik hazinem benim. Otelimdeyim. Masa başına oturmuş bildiriyi yazmaya uğraşıyorum. Diodio, bir tanem. Canım çalışmak istemiyor. Başım çatlayacak gibi. Sokakta inanılmaz bir gürültü. Oda berbat. Dayanamıyorum. Senin yanında olmak istiyorum. Düşün bir, en azından daha 2 hafta burada kalmam gerekiyor. Bildiri yüzünden bu pazarda konuşmamı hazırlayamayacağım. Gelecek hafta sonuna kalıyor. Ardından Rusça konuşmayı hazırlamam. Sonra da Lavrov'la görüşmem gerekiyor. Diyor. Hiç bitmeyecek mi bütün bunlar? Sabrım tükenmeye başladı. İşlerden değil, senin yüzünden. Neden buraya gelmedin ki? O tatlı dudaklarından bir öpebilseydim, bütün bu işler vız gelirdi bana. Bebeğim, bugün Varskiler'de bir bildiriyi tartışırken tam orta yerinde öyle bir ezildi ki ruhum. Seni öylesine özledim ki az kalsın çığlık çığlığa bağıracaktım. Korkarım o dostumuz şeytan, hani o Cenevre'deki, Bern'deki, bu gecelerden birinde yine kanıma girecek ve beni doğruca Doğu Garı'na, Diyodya'ya, benim Diyodya'ma, Çutça'ma, benim biricik dünyama, beni kendi hayatıma geri gönderiverecek. Oyalanmak için sana geldiğimi düşünüyorum. Varskilerle vedalaşıyorum, düdük sesi ve tren hareket ediyor ve yoldayım. Tanrım, sanki bu Alp dağlarını bizi birbirimizden ayırmak için aramıza dikmişler. Diyodya, tren Zürih Garı'na girdiğinde sen beni bekliyorsun. Kendimi güç bela trenden aşağı atıp kalabalığın arasında beni beklediğin giriş kapısına koşuyorum. Ama sen orada öylece durmalısın. Bana koşma. Ben sana koşacağım. Hemen oracıkta öpüşmeyeceğiz ya da başka bir şey. O zaman her şey bozulur. Konuşmayacağız da. Hızlı hızlı eve yürüyeceğiz. Arada bakışarak. Nasıl bakışırız bilirsin. Bir de gülümseyerek. Evde kanepeye oturup kucaklaşacağız ve ben hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayacağım. Şimdi yaptığım gibi. Diyodya, daha fazla bekleyemem. Bütün bunların şimdi olmasını istiyorum. Altınım benim. Daha fazla dayanamayacağım. İşin kötüsü, aranma korkusuyla bütün mektuplarını yok ettim. Böylece beni teselli edecek bir şey de kalmadı. Diyodya, ki o tatlı dudaklarını ve burnunun da ucunu öpebilseydim bir. Küçük parmağımla dokunabilir miyim? Bir daha kediyi odadan dışarı atmayacaksın, söz mü? Lehçen bir felaket, biliyor musun? Karın sana iyi bir ders verecek, bak görürsün. Sen kızmışsındır şimdi bana. Mektupta işlere ilişkin tek bir söz yok diye. Pekala, al bakalım, biraz rahatla. Bildirini çok beğendim. Birkaç kısa bölüm dışında. Eğer o gizli ajan gerçekten Zürih'teyse, onu bulup işçi davasının o kadersiz sayısını elinden almaya bak. Kolay olmalı. Vladislav Henry sonucunu bana telleyemez mi? Cuma, para ve kitaplar ve mektuplar geldi. Bildiriye çalışıyorum. Kendine iyi bak. Yaz. Ateneum'un dipnot, Varşova'da basılan bir dergi. O sayısını bana gönder. Hani gümrük tarifelerin olduğu ve Janek'in Bielecki, dipnot Jan Bielecki, Polonyalı sosyal demokrat, Zürih'te kimya öğrencisi. Bölümlerini kestiği sayı. Dördüncü mektup. Paris, Perşembe gecesi, 21 Mart 1895. Sevdiğim bir tanem, biricik diyor diyorum. Sonunda biraz olsun dinlenebileceğim. Ruhen ve bedenen çok yorgunum. Geleli beri ilk kez yalnızım ve yeni yerime taşındım. Odan bir harika, neredeyse bir salon. Senin buraya geldiğini, birlikte olduğumuzu düşünüyorum. Aynı binada sana da bir oda bulabilirdik.